bedel korkunç bir yoksullaşma. Yani tarif edemeyeceğimiz ölçüde bir yoksullaşma. İşsizliğin yeniden %15'lere kadar, geniş kapsamlı işsizliğin %30'lara kadar tırmanması, binlerce küçük şirketin batması. Hı. Ya burada daha önce söylediklerimi şuraya copy paste yapabilir misin baba ya? 20 defa söyledim. Yani bana faiz indiriminden bahsetmeyin. Bahsediyorsanız diplomanızı getirin, diplomanızı. Ben 150 dolar ödedim o doktora diplomasına. Var mı 200 dolar ödeyen? Ya abi nakitte kalın ya vallahi yani hakikaten artık söylenecek bir şey de kalmadı. Konut fiyatlarındaki artış resmi enflasyon seviyesine düştü. Otomotivde ikinci el piyasada araba izliyor yani artık yapmayın ya. Bunların dönemi bitti.
Atiye Bey merhaba, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim Semih. Sizleri gördüm, daha iyi oldum.
Çok teşekkür. Biz de sizi bir hafta bayram tatilinden sonra gördük. İçimiz şenlendi, içimiz açıldı. Teşekkür ederiz bu güzel günde. Bugünkü programımızın sponsoru Kahve Gibi Kahve. Kendine teşekkür ederiz sponsorumuz olduğu için.
Program... Çok da lezzetli bu arada.
Günde bir litreye yakın kahve içtiğini söylüyor. Evet,
en az. Bir de şeye iyi geliyor. Çok söylemeye sahip diyare olmuşum hafif. Ona da iyi geliyor. Bu mevsimde istakoz yapmaz mı?
İstakoz kahveye mi yeniyor?
Yok, istakoz yiyince şey beluga havyarı dönemidir. Mevsimsiz yerseniz yapar biraz, mideye aşağı vurur. Onu ben kahve şekersiz ve sütsüz kahveyle telafi. Başkaları nasıl telafi edecek onu bilemiyorum. Yani ekonomiden şikayet edildiği için AKP kaybedildi ama o soruyu birkaç bölüme ayırmak lazım. Birisi tabii ki gelirler enflasyona yetişmiyor ama ikincisi gerçekten işte bu yolsuzluk ve harami rejimi. Yani nereden kazanıldığı belli olmayan paranın herkesin gözüne sokularak yenmesi vatandaşı gittikçe daha fazla rahatsız ediyor.
Teşekkürler. Kısa bir girişten sonra bu hafta ne konuşacağız? Ona sayayım. Birincisi İsrail-İran arasındaki gerilim. Bunun ekonomiye yansımanı konuşacağız, soracağım size. Onun dışında Mehmet Şimşek paketi artık bekleniyor. Mayıs'ta kutuda ne çıkacak?
Yani çıkacak? Evet artık. Kutu mu olacak? Kutu olabilecek mi? Bir kutu var mı onu göreceğiz her şeyden önce.
Ve seyircimizden gelen kısa soru. Hepsini cevaplayacağız. İstiyorsanız İran, İsrail konusuyla başlayalım. Ne olduğunu herkes biliyor. İşi yani herkes biliyor derken bizi izleyen çoğu biliyor. Zaten uzmanlar da yorumluyor. Ben daha çok ekonomik kısmı size sormak istiyorum. Bu iş büyüyecek mi? Büyümesi durumunda ve şu anki gibi seyretmesi durumunda bizim ekonomimiz nasıl etki?
Büyümesi ihtimali var. Çok korkutucu. Genelde böyle olaylarda ne yapılacağı kestirilemeyen aktör İran'dır. Bu sefer Netanyahu, İran savaş istemediğini çok açık bir şekilde belirtti. Ama Netanyahu ve kabinesindeki şahinler savaşı daha da büyütmek için uğraşıyorlar. Pek Amerika'yı da Biden'ı da dinlemiyorlar topal ördek olduğu için. Oradan bir hamle gelirse şaşırmam. Bu hamle de muhtemelen ölçülü olacak ama İran da bu sefer cevap vermek zorunda kalacak. Bir noktada işlerin kontrolden çıkması ihtimali bayağı yükseldi. İki psikolojiyi de sayarsak 3 kanaldan vurur. Bir, tabii ki petrol fiyatları artar. Çünkü bu iş bir noktada İran'ın tonunu yükseltmesi durumunda İran'ın petrol üretimine yeni ambargolar yahut da sıkıştırmalar gelmesi söz konusu. İkincisi işte bölge zaten her tarafa enerji kaynıyor. Yani bir tanesine bomba atsanız petrol fiyatları ortalama 5 dolar varil fırlıyor. Üçüncüsü İran Aden Körfezi'ni kapatabilir değil mi? Bu şey Kızıldeniz tarafı olan değil, Hint Okyanusu'na yakın olan. Siz bir harita marita attırın da bütün Suudi Arabistan ve Katar'ın şeyi oradan geçiyorum. Üçüncü kanalda piyasalar üzerindeki etkisi çok korkutucu olur. Dün Muhammed El Aryan'ı okudum ki çok iyi bilinen bir stratejisttir, makul düşünen bir insandır. Yani piyasalar ufak bir şoku, petrol arzında bir gerileme veya ani kesintiyi fiyatlamış durumda. Ama Orta Doğu'da kalıcı olarak gerginlik ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi yani mesela 100 dolar veya üstünde seyretmesi piyasalar açısından çok büyük şok olur. Piyasalar derken de burada izleyicilerimizin S&P 500 veya Borsa İstanbul'u kastettiğimi düşünmesin. Tahvil piyasaları ve junk bond yani her bütün şirketlerin ihraç ettiği kağıtlardan bahsediyorum. Bunların faizleri yükseldiği zaman ekonomik aktivite doğrudan olumsuz etkileniyor. Ve öyle kötü bir durumda geldi ki bir Fed'in faiz indireceği artık şüphe konusu. Hatta belki faiz artırabilir diyenler var. İki, Fed, Japon Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası arasındaki ahenk bozuldu. Dolayısıyla bir kur çalkantısı yiyeceğiz. Bir de şimdi bunların üzerine bu petrol şoku gelirse riskli varlıklardaki bu sarsıntı doğrudan reel ekonomiye vurabilir. Ve o zaman da tabii ki bunun şokunu çok ağır öderiz. Bizim açımızdan iki tane kanal var Türkiye'ye bu krizin yayılabileceği. Birincisi tabii ki petrol. Söylemeye gerek yok, uzatmayacağım. Ama ikincisi daha önemli. Türkiye'ye dışarıdan finansal yatırım gelmesi için şartlar %90, %90 olgunlaştı. Ama sonuçta bizim hikayemiz ne olursa olsun biz de bütün portföylerin, fon yöneticilerinin gelişmekte olan piyasalara ayırdığı payın parçasıyız. Oradan para çıkıyorsa bizim işimiz daha zor. Bir akıntıyı arkana alarak yüzmek var.
Peki bu kadar Mehmet Şimşek paketine geçelim.
Akıntıya karşı yüzmekten mi aklına geldi?
Evet. Mehmet Şimşek neye karşı yüzüyor? Artık seçimden önce çok konuşuyordu. Paket açıklanacak, program açıklanacak. Seçimden sonra daha kapsamlı bir şey yapılacak. Ve artık Mayıs'ın başında bu işin açıklanacağı söyleniyor programın. Siz programda ne bekliyorsunuz? Anlamlı bir istikrar programı açıklanacak mı?
Vallahi işte 500 milyonluk soru. Bilmiyorum.
Diye. 500 milyon para değil, çok para değil.
500 milyon doğru. Yani bir istakozun 60 euro olduğu bir ülkede değil mi?
Herkes istakoz yediği bir
ülke. Herkes. İstanbul Belediyesi bu arada öğle şeylerinde, öğle yemeklerinde verecek miymiş çocuklara istakozu? Vermiyorsa tek kuruş para vermesinler İstanbul Belediyesi. Kesinler. Ya Mehmet Şimşek'i görev atandığından beri destekledim. Yapılanların eksik olduğunu biliyorum. Zaten benden daha katı muhalif olanlar da bunları çok açık bir şekilde anlatıyorlar. Ama ben hep olayı siyasi mülahazalar çerçevesinde değerlendirmeyi tercih ettim. Erdoğan da kazanması gereken bir seçim var. Mehmet Şimşek de AK Parti'nin bir üyesi. Sonuçta hepsi aynı gemideler. Merkez Bankası için de aynı şey. Kimse Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu düşünmüyor şimdi. Şimdi artık bahane ortadan kalktı. Aslında iki bahane ortadan kalktı. Bir, seçim öncesi harcamaları kontrol etmek veya faizleri çok yükseltmek siyasi dengeler açısından pratik değildi. İkincisi, alınan sonuçlardan sonra AKP, MHP'nin öyle önümüzdeki bir yıl içinde bir erken seçim provokasyonu yaratacağı veyahut da anayasa değişikliğini elde edebileceğini düşünmek güç. Yapsalar dahi oy oranları bunu kazanmaya yetmiyor. Dolayısıyla önümüzde 2 veyahut da 3 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında da iki tane şeyin yapılması lazım. Bir, dört başı mamur dediğin gibi bir programın çizilmesi ve kamuoyuna anlatılması. İkincisi, birinin bunun liderliğini üstlenmesi lazım. O kişi de Erdoğan olacak. Şimdi bütün bunlar konusunda neler yapılabileceğini ben bilmiyorum. Erdoğan'ın açıkçası bu seçimlerden ders aldığı söyleniyor. Siyasi anlamda ders almadığını Van ve şey olayından, Kepez Belediyesi olayından görüyoruz. Bugün Kobani davasının sonuçları açıklanacak. Orada da ben adalet çıkacağına inanmıyorum. Ama Erdoğan ekonomi konusunda gerçekten pragmatizme döndü mü? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Şu anlamda bilmiyoruz. Ne yapılması gerektiğini kavruyor ama bunun vereceği siyasi acıya katlanabilecek mi? En az onun kadar önemli bir soru. Ben artık Erdoğan'ın halkın acılarına karşı duyarlı olduğunu zannetmiyorum. Ama beslemek zorunda olduğu bir AKP rantiyesi, bir kanka rejimi var. Burada programın en temel özelliklerinden biri de bunların arpalarının kesilmesi olacak. Hakikaten bunu göze alabilecek mi? Erdoğan açısından getiriyi götürüyü, külfet ve nimeti hesapladığımızda evet bunlara katlanması lazım. Çünkü bu program en az bir, en fazla da iki yıl acı verirler. 2027 yılında seçime gidilecekse 2026'nın sonlarında halk oh be der. Oh be derken enflasyonu %20 veya altına indirebiliriz. Aylık enflasyon %1-1,5'a düşer. İnsanlar her gün hayat pahalılığı konuşmazlar.
Kemal Derviş de uyguladı. 16-18 ay sonra patladı yani Devlet Bahçeli. Seçim yapıldı ve hepsi barajın altında kaldı. Yani yetmiyorsa aslında. Yeter mi?
Yeter. Yok hayır, seçim 2027 yılında yapılacaksa yeter. Senaryonun...
Bugün başlayacağız. 2 sene program uygulanacak. 3. senede seçim olacak.
Tabii yani 24'teyiz. Evet. 25-26. Program. 26'nın ikinci yarısında yani 26'da acılar bayağı azalır.
Azalır mı?
Tabii döviz tarafında hemen hemen tamamen ortadan kalkar. Yani döviz krizi korkusuyla yaşamayız.
O zaman çok yaparız onu Erdoğan.
Ama işte o 1,5 yıllık bedeli Türkiye'de ne siyaset sınıfı ne halk 2001 krizi hariç ödemedi.
Bedel ne? Biraz açar mısınız?
Bedel korkunç bir yoksullaşma. Yani tarif edemeyeceğimiz ölçüde bir yoksullaşma. İşsizliğin yeniden %15'lere kadar, geniş kapsamlı işsizliğin %30'lara kadar tırmanması, binlerce küçük şirketin batması, zombi şirketlerin. Bütün bunları geçmiş yayınlarımızın arşivine girenler görebilir. Türkiye'de çok ciddi bir zombi şirket sorunu var. Belki ciro anlamında değil, sayı olarak şirketlerin dörtte biri artık hayatiyetini kaybetmiş. Bütün bunlar göze alınabilecek mi? programın başarılı olması için para politikası yetmez. Muhakkak bütçenin giderler tarafına, gelirler tarafına değil, giderler tarafına baltayla girişmek lazım. Kesilebilecek giderlere baktığınızda da arpayı görüyorsunuz. Bu çok önemli. Yani arpa nasıl dağıtılıyor? Belediyeler artık AKP'nin elinde olmadığına göre ihalelerle dağıtılacak. Orası burası tamir ettirilecek, yol yapılacak, kimsenin gitmediği havalimanları, kimsenin geçmediği köprüler falan. Bunları keserseniz AKP'nin seçim finansmanı nasıl etkilenecek? Bu sorulara Erdoğan ne cevap verir bilmiyorum. Dolayısıyla büyük belirsizlik var. Ama dersen ki ya kardeşim, geyiği kes, biz sana para ödüyoruz. Burada bize bir tahmin yapacaksın. Bence Erdoğan %100 olmasa bile çok büyük ölçüde Mehmet Şimşek'e tamam ne istersen yap diyecek. Gelelim şimdi ne yapılması gerektiğine. Bir, bu faizlerle olmaz. TCMB'nin politika faizini 60 veya üstüne çıkartması ve lütfen kimse... Ya burada daha önce söylediklerimi şuraya copy paste yapabilir misin baba ya? 20 defa söyledim. Yani bana faiz indiriminden bahsetmeyin. Bahsediyorsanız diplomanızı getirin, diplomanızı. Ben 150 dolar ödedim o doktora diplomasına. Var mı 200 dolar ödeyen? Şimdi kimse faiz indiriminden bahsetmez. İkincisi, hakikaten bütçede çok ağır kesintiler yapılması lazım. Yani kanunen taahhüte bağlanmamış bütün giderlerin %50 kesilmesi lazım. Üçüncüsü, gelirler politikası. Yani bir şekilde işte burada Erdoğan liderliği çok önemli. Diyecek ki arkadaşlar kusura bakmayın, biz size yılbaşında birikmiş enflasyon kadar değil, gelecek sene için hedefimiz neyse o kadar zam yapacağız. Bu da yetmez bak, burası çok önemli şimdi, hatırlıyorum.
Eski yerden. Çok özledim.
Berat abim, ah Nebati abi, neredesiniz Şahap abi? Bu da yetmez. Devlet de fedakarlık yapacak. Dikkat edersen sene başında bütün vergiler, cezalar, primler, her şey yeniden değerleme oranı kadar artıyor. O da gelecek senenin enflasyonuna göre ayarlanacak. Ve en son maddeye yapısal reformlar. Yapısal reformlar
o
çok...
O da durun. Yapısal reform falan olmaz.
En azından şu yapılabilir. Devletin ekonomiye gereksiz müdahalesi engellenebilir. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir tek şey yapabilirsin. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarını 3 ayda bir otomatik olarak güncelleyebilirsin. Petrolde yapıldığı gibi. Böyle basit şeylerden bahsediyorum. EPDK, SPK, şu bu filan biraz siyasetten uzaklaştırılır. Siyasi konularda değil, ticari konularda. Yoksa tabii yapısal reform gerçekleştirmez. Burada soru şu. Bazı meslektaşların Mehmet Şimşek'in ve Fatih Karahan'ın böyle bir programı dizayn edip uygulayabilecek yeteri kadar beşeri sermayesi olmadığını söylüyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Eğer siyasi irade hasıl olduysa o beşeri sermaye çok çabuk bulunur. Bu insanların kariyerlerine baktığımızda dünyanın en kaliteli insanlarıyla birlikte çalıştıklarını ve Mehmet Şimşek'in sorunu çok iyi bildiğini biliyoruz. İkincisi, dışarıdan çok büyük miktarda destek gelir. Yani bu Dünya Bankası kredisi falan palavra. Bunun Avrupa'dan çok daha büyüğü gelir, yabancı doğrudan sermaye gelir ve sıcak para gelir. Ama söylediğim gibi bir kez daha bunu tekrarlıyorum. Erdoğan'ın pek çok fedakarlık yapmaya hazır olduğuna ben inanıyorum, elinde delil olmamasına rağmen. Ama bu rantiye rejimiyle kendi ürettiği ve artık partisinin temel destekleyici sütunu haline gelen rantiye rejimine bu ağır cezayı çektirmeye hazır olduğundan emin değilim.
Şimdi Atilla Bey, sonuçta ekonomi sosyal bir bilim. Şimdi bir formül uyguluyorsunuz ama formül her zaman aynı sonucu vermiyor. Laboratuvar koşulları yok sonuçta. Yani 1,5-2 senelik bir programda Türkiye'de siyasi veya dış jeopolitik riskler, bir sürü öngöremeyeceğimiz riskler var. Ve evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Yani her uygulanan programda başarı sonuçlanmıyor sonuçta ekonomik programda. Bu tip riskleri düşündüğümüzde Türkiye mevcut sonuçta, Türkiye toplumsal yapısında biliyoruz yani. Oldukça ayrışmış, polarize olmuş bir toplumdan bahsediyoruz. Güven sorunu var, hukuk sorunu var. Çok daha ciddi sorunlarımız var. En az ekonomik olarak ciddi sorunlarımız var. Böylesi bir ortam, böyle bir program uygulamak biraz fazla hayalci değil mi? Yani böyle bir o programın başarı olacağını düşünmek.
Vallahi bu şuna benziyor. Yani kanser bütün vücudu sarmış, kemoterapi biraz hayalci değil mi diye sormaya benziyor. Başka çaremiz yok. Dün Dünya Bankası bir rapor açıkladı. Evet. En az gelişmiş ülkeler, 75 tanesi ki bunların dünya nüfusu %20'sini temsil ediyorlar, son 30 yılda bütün kazanımlarını kaybetmişler pandemiden bu yana. Ve 1960'tan beri diye düşünüyorum ama 1990'dan sonrası konusunda kesinim. Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki gelir uçurumu her sene biraz daha daralıyordu. Son 4 yılda yeniden açılmaya başladı. Biz de bu duruma düşeriz. Bu kadar basit. Türkiye gibi doğal kaynağı olmayan, beşeri sermayesini iyi eğitmemiş, tasarruf havuzu da çok dar olan bir ülkenin, dışarıdan aldığı borçla turizmle yaşayan bir ülkenin bunları yapmadan hayatta kalabileceğini düşünmek çok büyük saflık olur. Diyorsun ki riskler var, dışsal riskler var. Programı uygulamamın riskleri çok daha büyük. Farz edelim ki Brent petrol 110 dolara çıktı ve sen buna iç talep senede %11 iken yakalandı. Öldün mü?
Öldü.
Veyahut da Fed faiz indirmedi. Senin bırak yeni kredi verilmesini 7 trilyon şeyin var, kredin var. Bunlar bir şekilde ABD faizlerine bağlı. Öldün. En azından özel sektörün dış borçları 220 milyar dolar önümüzdeki 12 ay. Yapmak zorundasın. Başka çaren yok. Yapılamazsa o zaman yani yazın geyik yaparız seninle. Kış aylarında kriz hangi gün gelecek diye konuşuruz. Bir de şunu söyleyeyim. Bir de bir yukarı yönlü risk var. Yani fırsat var. Fırsat. Bugün Bloomberg HT tüketici güven ön tüketici güven endeksi açıklandı. Ciddi bir düşüş. Yani manşet yükselmiş ama alt kalemlerden birisi çok önemli. O milli gelir verileriyle bağlantılı. Onda bir düşüş var. Türkiye ekonomisi psikolojik nedenlerle aniden fren yaparak Mehmet Şimşek'e beklenmedik bir asist yapabilir. Sebebi de şu. Pek çok harcama seçimden sonra başımıza büyük belalar gelecek diye seçimden öncesine alınmış olabilir. Şu anda piyasada benim gibi uyuzların yaptığı korkun baltayla geliyorlar bak çok fena canınızı yakacaklar. Değil halk psikolojik olarak tüketimden vazgeçip tasarrufa veyahut da borç ödemeye yönelebilir. Ekonominin ekonomik politika müdahalesi olmadan kendi başına bir miktar soğuması programa ivme kazandırır ve yapılacakları kolaylaştırır.
Bu arada dediğiniz destekleyen bir şey söyleyeyim. Perakende satış çakı da Şubat'ta çok hızlı artmış.
Akıl olmaz bir ya.
Şimdi seyirci sloganı geçeceğiz. Kahveniz nasıl?
Vallahi bir bardak daha içeceğim ama var mı daha bilmiyorum spor, bedava mı bunlar? Bunlar bedava,
bedava
mı?
Bedava demeyelim de.
Bedava demeyelim. Hediye. Ya. Hediyelik evet. Bu güçlü olanı mı?
Yok siyah olan bu, güçlü.
Evet.
Açıyorsunuz normal evet. Hani eski tip. Açayım bir tanesini. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Bunu çok harika demleme yapıyorsunuz. Nitelikli çekirdekle katkı maddesi yok. Onları içeremiyor.
Yani bu instant kahve değil. Evet, bu değil. Bambaşka. Bu
bir
özel.
Evet. Filtre
yani.
Kahve.
Gurme.
Aynen öyle. O kolaylıkta ama lezzeti ve sağlık açısından öyle değil. Evet. Açıklama kısmında kahve gibi kahve Sagra Demir'in her türlü bilgisini ve internet sitesini bulabilir. Sipariş vermek isteyen seyircilerimiz diyelim. Ve seyirci sloganına geçelim. Lütfen. Faiz tabii ki. Haftaya Merkez Bankası faiz kararını çıkaracak. En son 500 bas puan yaptı. Ne yapacak? Pas mı geçecek?
Yani genel beklenti şu anda resmi anketler yani özel sektörün anketleri açıklanmadı ama benim ekonomist arkadaşlarım arasında son faiz arttırımını aslında enflasyonla mücadeleleri için değil kurdaki dalgalanmayı önlemek için yaptı. Faiz arttırmayacak. Benim şahsi görüşüm 500 bas puan yapacak. Yapmazsa çok endişelenirim. Bakın şu anda Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan Washington'da Dünya Bankası IMF'nin bahar toplantılarına katılıyor. Bu soru muhakkak sorulacak. Oraya katılanlar da Türkiye'ye para, çok büyük para yatıracak insanlar. Bu insanlar eşek değil. Bunlara eşek muamelesi yapmamamız lazım. Siz faiz arttırmayıp şu ana kadar yaptığımız sıkılaşma enflasyonla mücadele için yeterlidir deyip bir de bunun etrafına böyle ne kadar kurnazca olursa olsun ekonometrik modellerle falan beslenmiş bir kurgu kurarsanız insanlar arkalarını dönüp giderler. Sakın o hatayı yapmasın Merkez Bankası. Yani en az 2 ay daha 500-500 veyahut da 500-250-250 gitmesi lazım.
Peki orta vadede borsa mı faiz mi?
Şimdi bu kişiye göre değişir. Risk almayı seven bir insan için kesinlikle borsa. Hele bu son satışlardan sonra bunlar İran satışları. Evet. Yani bu hafta devam eder. Çünkü İran bu hafta İsrail'in bu hafta bir güzellik yapması bekleniyor. Kesinlikle borsa çok büyük prim potansiyeli var. Ama benim gibi muhafazakar olanlar için bir aylık mevduat. Bir aylığın da üstüne çıkın. Bu çok önemli. Bak hakikaten.
Bir ayın üstüne çıkmayın.
Bir ayın üstüne çıkmayın. Çünkü faizler yükselmeye devam edecek. İki sebepten dolayı. Bir dediğim gibi ben Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının devam etmesini bekliyorum. İkincisi Merkez Bankası sürekli olarak bankalardan likiditeyi çekiyor. Mecburen gerekli krediyi verebilmek veyahut da bilançolarını sağlam tutmak için daha yüksek mevduat faizi önerecekler.
Teşekkürler. İBB meclisi toplandı seçimden sonra. Ne düşünüyorsunuz görüntü hakkında?
Ya çok hoşuma gitti. Evet yani bu ben hakikaten Türkiye'de siyasette pek çok konuya kızıyorum veya anlamakta güçlük çekiyorum ama İstanbul ve Ankara belediyelerinde halka hizmet etmek için seçilmiş belediye meclisi üyelerinin gayet yararlı projelere sırf CHP'li bir belediye başkanı tarafından sunulduğu için veto etmelerini hakikaten anlayamadım ya. Ya inanılır gibi bir şey değil. Devlet suya, elektriğe, petrole zam yapıyor. Sen otobüslere bütçe vermiyorsun. Şehir, yani belediyenin su parasını arttırmasına müsaade etmiyorsun. Kime hizmet ediyordu bu akıl? Umarım bu sefer artık herkesin aklı başına gelir ve daha makul kararlar çıkar.
Necmettin Batı'ya bakarsak...
Ne diyor Necmettin? Aa, bak çok önemli. Bak şimdi en baştan söylesene ben...
Tüm denklem değişti mi?
Tüm denklem değişti. Silin programı ne demiş Necmettin abi?
Hemen söylüyorum. Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'de tek çivi çakmam. Tek kuruşluk destek vermem. Atlıyorum biraz. Kendine hizmet etmeyen başkanı yeniden seçtiler. Ne araya varsa görsünler. Kurunun arasına yaş da yanarmış. Yanansa yansın. Yansın mı?
İşte. Gerekirse 35 milyonu feda edeceğiz. Olmazsa bir 10 milyar daha feda edeceğiz. İşte AKP iktidarda tutan kafa. Daha fazla istiyorum bunlara. Daha fazla istakoz, daha fazla Maldivler, daha fazla Necmettin abi de şeye çok güldüm. Ahmet Hakan bugün AKP'de öz eleştirisi yapmayanların öz eleştirisini yapmış.
Tweet atmışsınız.
Evet, günün döneri diye bir tweet.
Evet. Ahmet Hakan çok neşelendiriyor sizi.
Ahmet Hakan'la Abdülbaki, Abdülgaffar, Abdülkadir Selvi. Bayılıyorum. Onların yazdığı ilk yaptığım bir sabah kalkınca.
Bunu çok soruyor ama tabii insanların merak ettiği şey bu. Tekrar sorayım. Değişmişti belki seçim sonrasında. Taşıt, otomotiv, arsa ve tarla veya nakit. Ne diyorsunuz bunlara?
Ya abi nakitte kalın ya. Vallahi yani hakikaten artık söylenecek bir şey de kalmadı. Yani veriler her şeyi ortaya koyuyor. Konut fiyatlarındaki artış resmi enflasyon seviyesine düştü. Otomotivde ikinci el piyasada araba izliyor. Yani artık yapmayın yani. Bunların dönemi bitti. Yani bu tip varlıklara, reel varlıklara yatırım mali sektörde getiri bulamadığımız zaman olur. Şimdi dün konuştuğum arkadaş... Aylık mevduata yıllık 56 faiz veriyorlar. Bunun evet. Aylık bölüp bileşiğini aldığında enflasyon üstüne çıkıyorsun. En azından bu faizlerle yani araba almanın, konut almanın hele onun kredi faizini ödemenin mantığı yok ya. Hala soruyor insan. İnanılır gibi değil ya.
Kısaca çok konuşuldu ama seyircimiz merak ediyor. Merkez Bankası'nın 818 milyarlık zarar etmesi.
Hazinenin zararı. Merkeze kakaladılar. şimdi burada asıl soru bence
esasen
şu.
Esasen Nebatiye Şapkavcıoğlu.
Tabii. Şimdi tabii bütün bunlar hep Mehmet Şimşek eleştiriyor. Asıl mesele şu, bence kanunen zorunlu değil ama hazine bu zararı tazmin edecek mi? Yani 818 milyar liralık bono verecek mi Merkez Bankası'na? Bence verse çok iyi olur. Likiditeyi çekme operasyonlarında kullanılır Merkez Bankası. Ama öyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü o zaman da iç borç stoğu patlayacak. Yani o KKM'den çıkışlar bitinceye kadar bir... 800 milyar daha yazar TCMB yani.
TCMB koyak versin abi.
Tek kar eden kitimiz de onu da kaybettik.
Bir de öyle bir zarar ki yani 10 yıllık karını koy 2-3'e çarp karşılamıyor. Ne diyeyim? Teşekkür ederiz. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ekonomi için kitap öneriniz ne geldi?
Ya ben maalesef çok uzun zamandır kitap okuyamıyorum. Yani Mahfiye İlmez'in, Erinç Yelden'in, Korkut Boratav'ın kitapları bildiklerim. Daha çok makalelerden öğreniyorum ekonomiyi. O konuda da İngilizce bilenler için IMF, Dünya evet. Bankası, Bank of International Settlements, UNCTAD, Birleşmiş Milletler'in raporlarını okuyun. Hiçbir şey yapamıyorsanız açın Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarını okuyun. Yani para politikası kısmını atlayın. Çok güzel kutucuklar içinde Türkiye'nin yapısal sorunları anlatılıyor. Merkez Bankası'nın aynı zamanda bir blog sitesi var. Orada da çok kolaylıkla herkesin anlayabileceği çok kaliteli makaleler var.
Onlar da yoksa Necmettin Batı'ya yazalım.
Necmettin yani bak dikkat edersen kendime sıra gelmedi ama yani bir daha Necmettin Batıral dersen benim de 6 tane kitabım var onları pazarlayacağım yani.
Çok teşekkür ederiz Atiye Bey, çok sağ olun. Bu programın da sonuna geldik. Hava çok güzel, herkesi güzel bir bahar yaşamanı.
Evet, artık yani ne olur siyasetle parayla uğraşmayalım, biraz hayatımızı yaşamaya bakalım çünkü geçen günler geri gelmiyor.